Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bütün milletimize, ümmetimize, dünya insanlığına Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını, hayırlara vesile getirmesi niyazıyla başlamak istiyorum. Eğitim Dünyası programımızda yine misafirimizle birlikteyiz. Eğitimle ilgili konuları konuşacağız. Tabii gündemimiz seçim olduğu için geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi seçim vaatleri, seçmenin tutum ve davranışlarını nasıl etkiler, siyasi partiler seçim, eğitimde, seçimde neler vaat ediyorlar, seçim beyannamelerinde eğitimle ilgili neleri beyan ediyorlar, onu konuşacağız. Tabii bu arada bayramın güzelliklerini yaşıyoruz. Deprem bölgesindeki güzel insanların bayramlarını tebrik ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün 85 milyon vatandaşımız, bütün dünya insanlığı bu bayramda hepimizin yüreği ve gönlü depremzede kardeşlerimize birlikte. Cenab-ı Hak onlara da sağlık, sıhhat, afiyet versin. Güçlü bir devletiz. İnşallah kısa süre içerisinde kalıcı konutlar teslim edilecek. Bunun emaresini görmüş durumdayız. Şimdiden bazı konutların, özellikle köy evlerinin teslim edildiğini duyduk, görüyoruz. Ve hummalı bir çalışma var. Devletimiz, milletimiz el ele kısa bir süre içerisinde, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde inşallah kalıcı konutlar yapılacak. Efendim, bugün Eğitim Dünyası programında yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi Profesör Doktor Ömer Özyılmaz hocamızla birlikteyiz. Ömer Özyılmaz hocamız bildiğiniz gibi Erzurumlu, İlahiyat Fakültesi mezunu, bu alanda eğitim bilimi alanında müktesebatı güçlü olan bir insan. Aynı zamanda iki dönem milletvekilliği yapmış, parlamentoda eğitim komisyonlarının başkanlığını yapmış, çok değerli bir insan olduğunu geçtiğimiz hafta anonslamıştık. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi içerisinde Eğitim Politikalar Kurulu'nun üyesi. Geçtiğimiz hafta yine sohbetimiz içerisinde eğitim politikaları olarak yeni dönemde Türk Milli Eğitim'in sistemi ile ilgili, özellikle felsefesi ile ilgili çok kıymetli çalışmalar olduğunu beyan etmişti. Bugün de bayram gününde yine sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
Bayramınız kutlu olsun.
Sağ olun, Allah razı olsun, sizin de mübarek olsun.
Allah razı olsun.
Sizin de ve çok değerli dinleyicilerimizin hepsinin de bayram mübarek olsun. Hepsini tebrik ediyorum. Nice nice bayramlar diliyorum.
Evet. Hocam sizin yaşınızdan öğreneceğimiz çok şeyler var. Şimdiki bayramlarla, klasik sorudur ya, eski bayramlar
eski
diye.
Bayramlar.
Şimdiki bayramlar mı güzel, eski bayramlar mı güzel? Artısı eksi nedir? Siz kısaca bir değerlendirme yapar mısınız ve ne tavsiye edersiniz?
Yani tabii her dönemin kendine has güzellikleri var. Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde, ben 1953 doğumluyum.
Tabii, evet.
Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bayramın ayrı bir yeri vardı. Bayram diğer günlerden çok ayrılırdı.
Değil mi?
Daha sevinçli olurduk, daha mutlu olurduk. Yeni bir takım işte elbiseler, ayakkabılar vesaire alınırdı. Bayramlık derdik biz ona. Bayramlık elbise, bayramlık ayakkabı. Onlar işte Arefe günü ya da bir gün önce alınırdı. Biz onu yastığımızın altında tutardık.
Ve Arefe çiçeği olurdu.
Arefe çiçeği olurduk. Yani onun ayrı bir sevinci vardı, ayrı bir güzelliği vardı. Tabii daha samimiyet vardı. İnsanlar bayrama şimdiki tabirle tam fokuslanırdı.
Evet.
Bayram tam yaşanırdı.
Mahallede, sokakta hissedilirdi.
Mahallede, sokakta, köyde, şehirde. Tam hissedilirdi. Herkes birbiriyle bayramlaşır, birbiriyle kucaklaşır. Küsler birbiriyle barışır. İnsanlar büyüklerini ziyarete giderler koşa koşa. Hatta şey olurdu yani ayrı evde yaşayan oğulları bile bayramda gelir. Bayram sabahının kahvaltısını
ortak
babasıyla
yapardı,
evet, annesiyle yapardı, ortak yapardı. Ayrı bir zevki, ayrı bir güzelliği vardı. Şimdi tabii bayramı diğer günlerden çok fazla ayıramıyoruz. Yani şimdi bayramlık elbisemiz yok artık yani. Dolaplarımız elbise dolu maşallah.
Ki sizin o bahsettiğiniz yıllarda işte 53 doğumlusunuz. 6 yaşından itibaren o zamanı hatırlamış olsanız ve 5 yaşından itibaren 58 yılı ki... Tamam, ülkemiz yine Demokrat Parti döneminde seçim biraz kalkınma sürecine girse de yine yokluk vardı hocam.
Yokluk vardı.
Kişi başı düşen milli gelir 5 doların altındaydı.
Tabii.
O yokluğun içerisinde bile çocuklar bayramlıkla sevindirilirdi. Evet. Herkes bir telaşa girerdi. Şimdi varlığın içerisinde bu sevinci herhalde fark edemiyoruz, fark değil edemiyoruz. Mi?
Veya bayrama fazla
bir anlamı mı kalmadı?
Fazla yoğunlaşamıyoruz bayrama.
Evet.
Özellikle tabii kültürel değişim oldu. İnsanımızın ilgisi başka alanlara çekildi. Bayram denince büyük bir kesim tatil olarak düşünmeye evet. başladı. Tatil kötü bir şey değil. Tatil olsun iyi de ama bayramı yaşamak lazım. Yani bayramda tatildir deyip insanlardan kopup gidip bir yerde tek başına ya da başka tanımadığın insanlarla tatil yapıyorum diye beraber bulunmak yani bayramın ruhuna aykırı bir şey. Tatil yap, başka zaman yap ama evet. bayramda bayramı yaşa.
Evet,
bayramı bu önemli. Ama hamdolsun yine milletimiz büyük oranda bayramı yaşıyor.
Evet.
Ve bayramlaşıyor. Yani bayram günlerinde maşallah bugünlerde başladı. Telefonlarımız, evet, WhatsApp'larımız evet, evet. bayram tebriklerinden geçiriyor.
Tabii anlık mesajlaşma çıkınca da kısa yolu tercih ediyoruz. O da mesaj atıyoruz ama aslında en güzeli telefonla büyüğü veya işte uzun yıllar görüşmediğiniz o aranması gereken insan telefonla arayıp halatı sormak en güzel olan
uzaktaysa
da,
öyle evet. evet. Biraz
ama
yakındaysa
mesaja yüklenmeye başladık.
Mesajlar biraz, evet. bazı hazır mesaj gönderiliyor.
Hazır mesajlar gönderiliyor. Evet. Bayramın da bir kendine gibi nezaketi var ve zarafeti var. Onu da unutmamak lazım
aynen
diye düşünüyorum.
Öyle.
Malum bayramla birlikte eğitim öğretimde ara tatil birleşti. Çocuklarımız hem Nisan ara tatil yaşarken hem de bayram ikisi bir araya geldi. Bu ara tatil başlamadan önce biz de okullarımızda çocuklarımız cuma günü serbest kıyafetle geldiler. Ve herkes büyükler küçük sınıfları, küçükler büyük sınıfları ziyaret ettiler. Kapıları da herkes şeker ve kolonyayla bekliyor.
Oo, ne güzel.
Abiler, ablalar hoş geldiniz diyorlar. Herkes şekeri alıyorlar. Çocuklar için bir eğlenceydi. Herkes serbest kıyafetle o bayramlıklarını işte giyerek geldiler aslında. Herkes şeker kolonya dağıttılar. Şeker toparladılar vesaire. Güzel bir atmosfer oluştu. Bayram sevincini çocuklara yaşatmak lazım.
Aynen öyle.
Evet, hala o her zaman hediye alırız ama bu bayramlarda, milli bayramlarda, dini bayramlarda çocuklarımızın hediyelerini daha da önemsemek lazım.
Aynen öyle. Yani,
bayramlık yılbaşında hediye, cadı bayramında hediye almak yerine bu tip bayram öncesi hediyeleşmeyi daha makbul sayarım.
Bence de öyle.
Evet.
Ona dikkat etmek lazım. Bayram tabii Cenab-ı Hakk'ın Ramazan'dan çıkmış olduğumuz için lütfu kereminin de coştuğu günlerdir.
Tabii.
Yani bizim sevincimizin coşmasının yanında evet. onun bol olan lütfunun, kereminin de coştuğu, bol bol bize hediyeler verdiği oruç tutanlarımıza,
ya,
onlar vesilesiyle bütün insanlığa bol bol hediyeler, lütuflarda bulunduğu günlerdir bayramlar. O açıdan da bayramda ibadeti daha da artırmak, duayı daha da çoğaltmak ve insanlık için, ülkemiz
ümmetimiz için,
için
milletimiz
ülkemiz,
için,
evet. ülkemiz için, Müslümanlar için hayırlar dua etmek lazım. Önümüzde bir seçim yaşıyoruz.
Evet.
Cenab-ı Hak bunu da milletimiz için, milletimizin inancı, tarihi ve kültürü için hayırlara vesile
gönül
kılsın.
Gönül coğrafyamızın huzuru için.
Aynen öyle.
Aslında hocam çok önemli bir şey söylediniz. Bu bayram günlerdeyiz. Dua anı, duaların makbul olduğu saat dilimi içerisindeyiz. Aslında gönül coğrafyamızın huzuru dünya insanlığı mutluluğu demektir.
Aynen öyle.
Çünkü şunu gördük, dünyayı yönetmeye kalkan o sömürge devletler, dünya insanı mutluluk sunmadıklarını defaatlerce gördük hocam.
Aynen öyle.
Herkese görmüş
geldi.
Olmaz, zulüm. Yani bakın, öyle olunca Türkiye'nin güçlü olması, yükselmesi, doğru seçimi yapması, doğru kararı vermiş olması, önce gönül coğrafyamızı mutlu edecek, gönül coğrafyamıza gelecek huzur ve mutluluk, dünyaya gelecek büyük mutluluk ve barış demektir.
Aynen ona katılıyorum.
Evet.
Teşekkür ederim. Benim geçen bayramdan önce Ramazan içerisinde Erzurum'da üniversitede bir konferansım oldu. Orada şunu söyledim. Bakınız bizim dönemimizde dünya daha huzurluydu.
Evet.
Yani Osmanlı Selçuklu döneminde. Çünkü biz kimseyi sömürme niyeti olmayan bir milletiz. Onlara hizmet ediyorduk. Sömürmek isteyenlere, zulüm yapmak isteyenlere de fırsat vermiyorduk. Ya bizzat gidip tepesine biniyorduk ya da bir mektubumuzla onu olduğu yerde durduruyorduk o zulmü. Biz zayıfladık 19. 20.
Ya.
yüzyılda Müslümanlar olarak özellikle milletimiz olarak biz zayıfladık. Aksine Batı güçlendi. Batı iki asırdır insanlığa zulüm getirdi. Bakın bütün dinleri Allah'ın gönderdiği hak din başta olmak üzere insanların yerel olarak kültürlerini, inançlarını alt üst etti. Bozdu. Efendim kültürü bozdu. Efendim ve ahlakı bozdu. Efendim aile içini bozdu. Şimdi aileyi bozmaya çalışıyor. Evet. İşte bir takım sapık anlayışlar öne çıkararak o aileyi bozmaya çalışıyor. Bizim dediğiniz gibi yeniden güçlenmemiz lazım. Bizim milletimiz olarak çekirdek biziz. Tarihte de böyleydi. Bugün de öyle olması lazım. Biz Müslüman Türk milleti olarak güçlü olmamız lazım. Ondan sonra Orta Asya'yı, Orta Doğu'yu, Balkanları, Afrika'yı, Uzak Doğu'yu yanımıza alıp yeni bir dünya kurarak bugünkü zulmün, sömürünün ve kötülüğün önüne geçmemiz lazım. Yoksa Nuri Bey şunu arz edeyim, değerli dinleyicilerimizin de dikkatine sunayım. Bugün dünyada ciddi bir kötülük var. Her açıdan kötülük var. Bunun önüne geçme potansiyelini de sadece biz taşıyoruz. Müslüman Türk milleti olarak biz, bizim etrafımızdaki diğer Müslümanlarla birlikte bir blok oluşturup bu kötülüğün önüne geçme imkanımız var. Yoksa bunun önüne ne Çin geçebilir, ne Japon geçebilir, ne bir başkası geçebilir. Hiç mümkün değil. Bizim bunu yapmamız lazım. Bu hem bizim için, hem bizim çocuklarımız için, hem geleceğimiz için, hem de dünyanın diğer insanları için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken buyuruyor ki, kardeşiniz zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım edin.
Evet.
Unsur ahake zalimen ev mazlumen.
Evet. Şimdi ashab, mazlumu anladık da zalime nasıl?
Evet. Ashab böyle duruyor. Ya Resulallah hani mazluma nasıl yardım edilir onu anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Buyuruyor ki onun zulüm yapmasının önüne geçerek ona yardım etmiş olursunuz. Evet. Yani bugün buna çok ihtiyaç var.
Aslında bu hadis-i şerif çok kıymetli, değerli yaşayacağımız, önümüzdeki günlerde yaşayacağımız atmosfer için hocam.
Çok.
Çünkü şöyle bakmak lazım. Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçimleri kim neyi istiyor?
Ya.
Zalimler ne istiyor?
Ya.
Mazlum coğrafyalar ne istiyor?
Ya. Bu çok
bunu
önemli.
Şöyle koyacaksın abi, sıraya koyacaksın.
Çok önemli.
Tercihin hangisi? Zalimlerin yanında mı? Mazlum coğrafyanın yanında mı? Türk teşkilatlarında ki o güçlü direnişin yanında mısın? Azerbaycan yanında mısın? Özbekistan yanında mısın? Yemen'in yanında mısın? Suudi Arabistan'ın, Afgan'ın, Libya'nın, Mavi Vatan'ın,
Balkanların
yanında mısın? Yoksa Biden ve uşakların yanında mısın abi? Aslında çok basit.
Çok basit.
Şöyle koyacaksın abi. İşte o hadis çok kıymetli bu.
Hem de nasıl? Yani. Bakınız bugün Türkiye'deki seçim buyurduğunuz gibi bizim için önemli olduğu gibi dünyanın da
tabii.
Bütün önde gelen gazetelerde, televizyonlarda diyorlar dünyanın seçimi.
Tabii.
Asrın seçimi.
Asrın seçimi.
Niye? Çünkü kurmuş oldukları bir düzen var. 1900'lü yılların başında kurmuş oldukları bir düzen var. Bütün dünyayı parsellediler, istedikler gibi sömürüyorlar. Sonra bunu 2000'li yılların başında da işte yeniden düzenlemeye çalıştılar. 4-5 sene önce, 5-6 sene önce başladılar. İşte Afrika'yı hallettiler, Orta Doğu'yu hallettiler. Türkiye'ye sıra geldi. Türkiye direniyor. Direniyor Türkiye. Size teslim olmayacağız diyor. Biz bu zulmü ortadan kaldırmak için kendimiz ve diğer gönül coğrafyamızdaki insanlarla beraber size direneceğiz diyor. Bu seçimde eğer Türkiye'nin direnmesine milletimiz evet direniyoruz diye destek verirse bütün dünya ters köşe olacak.
Ters köşe olacak.
Ters köşe olacak ve Allah'ın izniyle bu direnç bu sefer şu ana kadar uyuyan milletleri de uyandıracak. Ha bu direnci baskıya direnilebiliyormuş ve başarılabiliyormuş diyecek.
Azerbaycan'da uyanış sağlandı.
Aynen öyle.
30 yıllık meseleyi çözdük hocam.
Aynen öyle. Bakın diğer yani, diğer Orta Asya. Nuri Bey hocam.
Özbek işte Doğu Çin, Doğu Türkistan kurtulacak.
Doğu Türkistan. Doğu
Türkistan aklıma gelmedi.
Tabii.
Doğu Türkistan kurtulacak.
Bakınız biz Türkiye olarak Orta Asya'yı unutmuştuk.
Evet.
Unutmuştuk. Sonra bir abi rolüyle gitmeye çalıştık. O da ters tepti yanlış gidişle. Şimdi Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Oradaki bütün devletleri bir araya topladı. Bir birlik oluşturdu. Tarihte olmamış bir birlik bu. Şu anda ya, tarihte olmamış bir birlik bu.
Büyük bir nimet.
Evet.
Yılların öncesi hayalinizdi hocam. Bizim hayalimizdi
nasıl?
Yani.
Nasıl?
Sovyet, Sosyal Cumhuriyet Birliği dağılır da orada bizim varlığımız.
Ya ora biziz. Ora biziz. Buhari Hazretleri, ya. İmam Buhari Hazretleri
Taşken.
Orada. Büyük müfessirler, büyük tefsirciler, büyük alimler.
Bizim ana vatanımız hocam.
Ana vatanımız ora. Ve ora yani İslam'ın neşvi nema bulduğu, geliştiği bir mekandır. Bugün biz unuttuk orayı. Ama şimdi Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir ilişki kurdu. Çok da takdir ediyorum. Onlar da çok böyle hayranlıkla.
Ya.
Nuri Bey size bir şey söyleyeyim. Mecliste olduğum dönemde gittik. Macaristan'a gittik. Macaristan'da yani böyle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle sanki halk arasında bir söz vardır ya. Yalayacaklar böyle sevinçten bağırlarına basacaklar. Öyle bir acayip bir ilgi var.
Macaristan zaten ayrı bir inceleme
o da öyle,
konusu
tabii.
Gerçekten.
Mesela şu anda
yani.
Da birçok yerde Avrupa'ya rağmen bize destek oluyor.
Şeydi en son İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinde de Macaristan bizi bekledi.
Aynen öyle.
Çok önemli bir şey hocam.
Evet.
Bütün Avrupa Birliği'ne res çekti.
Evet. Aynen.
Türkiye Cumhuriyetleri Teşkilatları'nı gözlemci olarak katıldı.
Evet. İnşallah onu da alacaklar.
Ya bu çok önemli bir konu.
Evet.
Yani gerçekten bugün şimdi aklımıza geldi bu şey içerisinde, bu bayram sohbetleri içerisinde. Bence bunlar çok iyi konuşulmalı. Yani şu bayram sohbetleri içerisinde vatandaşımız bayram ziyaretlerini yaparken tabii seçim muhakkak konuşuluyordur. Az bir zaman kaldı çünkü. Bu süreç içerisinde konuşulacak olan şey neyi tercih edeceğimiz. Neyi tercih edeceğimiz. Doğru kişi, doğru zaman, doğru mekan ve masum ve mazlum coğrafyada birlikte miyiz? Tercihimiz orası mı? Yoksa zalimlerin ve dünyada terörü kol gezdiren devletten yanında mıyız? Bu kadar basit.
Aynen öyle.
Evet.
Aynen öyle.
Hocam bugün seçime yavaş yavaş girdik.
Seçime giriyoruz. Allah hayırlar kalkın.
Evet, inşallah.
Ve çok dikkatli olmamız lazım. Yani
çok dikkatli
bu
olmamız lazım.
Değerli dinleyicilerimize bunu arz ediyorum. Bu bakınız önceden hükümet seçerdik.
Evet.
Hükümeti kuracak parti seçerdik. Bu seçim hükümet seçimi değil. Bu seçim sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Biraz önce ifade buyurduğunuz mazlum milletler, gönül coğrafyamız ve biz birlikte asrın direnişini devam mı ettireceğiz yoksa
ya,
boyun mu eğeceğiz?
Ya.
Seçim bu. Seçim bu. Seçim bu. Ve karşıdaki büyük bir 200'lülükle, 300'lülükle, 400'lülükle karşısına çıkıyor milletimizin. Ama ben inanıyorum bu milletin feraseti vardır. Böyle bir çok ince
İnşallah.
Hesaplarla bunu çözecektir.
Tabii buruk bir bayram da yaşıyoruz. 6 Şubat Maraş
Doğru,
depreminin var. Ardından ilk defa yaşadığımız bir bayram. İlk evet. bayramımız. Tabii o bölgede çadır kentler, konteyner kentlerde de bayram kutlamaları, çocukların mutluluğu, işte devletimizin oraya ilgisi, ziyaretler vesaire. Tabii deprem esnasında da yüzün üzerinde ülke arama kurtarma ekipleriyle geldi. 85 milyon Türk vatandaşı ve Avrupa'daki Türkler, Müslüman coğrafya hepsi oraya akın akın geldi.
Aynen öyle.
Bu Türkiye'nin ne kadar takdir edildi. Merhamet elinin her tarafı uzanan Türkiye'nin geri dönüşü.
Aynen.
Gelenlerin hepsi biz size vefamızı gösterdik diyorlar.
Aynen öyle.
Yani yoksa o büyük afetin altından yani gerçekten 11 ili kapsayan 110 bin kilometre kare bir alan, 50 bin üzerinde vefatı edilen bir depremden bahsediyoruz hocam. Yani böyle büyük bir depremde çok şükür Türkiye, evet bazı devletler sevmese de nefret duysa da ama bir o kadar da Türkiye'nin merhamet eli karşısında kayıtsız kalamadılar.
Kalamadı.
Amerika'nın da itiraf etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de itiraf etti. Dedi ki yani siz şu ana kadar hep mazlumdan yanında uyarıldınız. Bunun karşını bu depremde gördünüz dedi. Yani Türkiye'nin
gerçekten
merhamet
de.
Eli.
Gerçekten
hocam
de.
Afrika'dan o insanlar kabileler para toplayıp göndermişler ya.
Aynen.
Yani düşünebiliyor musunuz? Yani biz böyle bir milletiz. Acımızı
tarihte
içimize
böyle.
Gömeriz.
Yeniden.
Acımızı içimize gömeriz. Acı sonuna yetişiriz.
Aynen öyle. Hamdolsun ki böyleyiz.
Yani çok şükür. Evet bazıları istemese de Libya'da ne işimiz var dese de
ya.
Azerbaycan'da, Karabağ'da ne işimiz
Akdeniz'de
var. Akdeniz'de ne işimiz var dese de
ya.
Bütün mazlum coğrafyada bizim işimiz var hocam.
Daha da genişleyecek.
Daha da genişleyecek. Daha da genişleyecek. Hocam işte bayramda bu seçim konuşulurken biz de malum geçen hafta siyasi partilerin özellikle bazı ittifakların seçim vaatlerinin ne olduğunu konuştuk. Millet İttifakı'nı konuştuk. Gelelim Cumhur İttifakı'na. İşte dört siyasi partinin bir araya geldiği bir ittifak. Zaten 20 yıldır da bu ittifak pazarlıksız bir ülkeyi yönetiyor.
Aynen öyle.
Değil mi? Bu çok önemli bir şey.
Aynen.
Yani hiç art niyet olmadan samimiyetle bir araya gelmiş bir birliktelik var.
Aynen öyle.
Arka planda kapalı kapılar ardında bir şey konuşulmayan,
yok,
herkes önde cereyan eden, Cumhurbaşkanı yardımcılığın dağıtılmadığı,
bakanlığın dağıtılmadığı
bir ittifak. Hatalarıyla, sevaplarıyla. Herkesin hatası sevabı olabilir. Bu ittifak eğitimde neler vaat ediyor hocam? Ne söylüyor? Bir eğitimci olarak, bu işte kafa yormuş birisi olarak o seçim beyannamesinde gençlerimize ne vaat ediyorlar? Eğitimin neleri düzelecek? Şunu biliyoruz. Eğitimde fiziki anlamda çok iyi bir durumdayız. İşte bütçe bakımından işte ciddi anlamda bütçe ayrılmış durumda. Ama buna rağmen eksiklerimiz var. Siz buyurun hocam.
Evet. Şimdi biraz önce ifade buyurduğunuz bu Cumhur İttifakı'nın birbirleriyle ilişkisi gerçekten takdire şayan bir şey. Bakınız bugüne kadar AK Parti ile MHP bir birlikteydi. Şimdi yeniden Refah Partisi katıldı. Hudapar katıldı. Bu dört parti ittifakı oluşturdular ama ifade buyurduğunuz gibi benim dediğim olacak, illa şu olacak, bu olacak, evet, demiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza tam bağlılar, tam inanıyorlar, tam güveniyorlar. O da onları asla ihmal etmeden, işte zaman zaman Sayın Devlet Bahçeli'nin yanına o gider, bazen o Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gelir. Genel konuları görüşürler. Ama her şeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet eder. O da bugüne kadar emanete riayet etmiş bir insan olarak bu birliği, bu beraberliği aynen yürütür. Öteki taraftaki gibi böyle kirli ittifaklar, kapalı kapılar ardında gizli konuşmalar yok elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Bu manada var.
Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da satılmıyor, verilmiyor, alınmıyor.
Aynen öyle. Aynen.
Ki Devlet Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli hakkı belki Cumhurbaşkanı yardımcısı ama adam beyefendi hiçbir zaman o konuda böyle bir talepte bulunmadı.
Aynen öyle. Evet. O yönüyle takdir edilecek, evet, bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanımıza o da en az bizim kadar sevgiyle, saygıyla bağlı ve gerekli desteği de her zaman veriyor. Bu da takdir edilecek bir durum.
Evet hocam.
Ben şöyle bugüne kadar ne yapıldı kısa bir onu
çok önemli. Bugüne kadar ne yapıldı, evet, çok
çünkü
önemli.
Çünkü bazı kardeşlerimiz eğitimde zayıf kaldığımızı söylüyorlar. Bu doğrudur ama yapılan da çok iş var. Bunu da bilmek lazım.
Çok eksiğimiz vardı çünkü.
Çok, çok.
Çok eksiğimiz vardı. İkili eğitimimiz bütün kurumlarda, bütün okullarda ikili eğitim vardı. Sınıflarda öğrenci mevcudu 45-50'nin üzerindeydi. Ya nereden nereye geldik?
Ben 1977'de öğretmenliğe başladım hocam. Erzurum'da başladım. Erzurum'un en popüler okuluydu Şair Nefe Ortaokulu.
Evet.
70 kişiydi sınıflar.
70 kişi.
Erzurum'un sosyoekonomik yönden kalbur üstü insanların, çocukların, evet, gittiği okuldu üstelik. Diğerlerini düşünün. Şimdi birinci derecede yaptığı bir şey var. Bugüne kadar yapılmamıştı o. O da şu. Eskiden Türkiye'nin bütçesini diğer bakanlıklar büyük ölçüde alırdı. Milli eğitime çok az para kalırdı. AK Parti hükümete gelir gelmez bunu ters çevirdi. Daha 2002'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi konsolide bütçe içerisinde en büyük payı o alır.
Evet.
Bakınız vakit az diye kısa geçeyim. Bugüne kadar 20 yıl içerisinde 43 kat büyüdü.
43 kat.
43 kat büyüdü. Rakam vereyim size. Önceden 10 milyar TL'ydi bütçe. 400 436 milyara çıktı şu anda.
Ya.
436 milyara çıktı. 43 kat büyüdü bütçe.
Ya.
Şimdi bunun yanında gerek milli eğitimde gerekse YÖK'te üniversite düzeyinde binlerce okul, bina, sınıf, spor salonu, kültür salonu, bahçe, park vesaire yapıldı ve öğrencilerin rahat bir ortamda eğitim öğretim yapmaları böylece sağlanmış oldu. Teknoloji müthiş bir şekilde okullarımıza yerleştirildi.
Fatih projesi kapsamında.
Fatih projesi, değil mi? Başka bütün projeler de var. Evet. Hem öğretmenlerimize yönelik olarak, hem öğrencilerimize yönelik olarak, hem de okulların teknolojiyle donatılması. Bugün yani okullarımız istediği anda dünyayla hemen irtibat kuracak düzeydedir, hamdolsun.
Çok şükür.
Üçün. Bakınız, bugüne kadar 750 bin öğretmen tayin edilmiş. Şu anda 1 milyon 250 bin, bin civarında, evet, öğretmen var. Bunun aslan payı bu dönemde tayin edilmiş. Önceden 20 yıl önce 400-500 evet, bin civarında, evet, öğretmenimiz vardı. Bugün 1
Tabii
milyon.
Tabii derslik sayısı arttıkça isterseniz daha çok öğretmen ihtiyaç oluyor.
Yani 70 kişilik sınıfta bir öğretmen vardı ama o 30-35 kişilik sınıfa düşünce en azından iki öğretmene ihtiyaç.
Hem sınıf sayıları, sınıftaki öğrenci mevcutları azaldı, hem de ders sayıları artınca tabii ki 1 milyon 200 bin çıkması normal.
Evet. Üniversiteler de böyle pek çok kadro verildi. Yani yüzlerce, binlerce profesör kadrosu, doçentlik kadrosu, araştırma görevliliği kadrosu vesaire verildi. Önemli bir husus, bu millet kendi inancına, kültürüne, geçen hafta konuşmuştuk. Kendi inancına, kültürüne, dünya görüşüne göre kurulmuş bir eğitimle eğitim almıyor.
Evet.
Bizim dışımızda, batıda seküler materyalist bir anlayışla oluşturulmuş bir eğitim sisteminde çocuklarını okutmak mecburiyetinde şu anda. Buna milletimiz çeşitli yollarla direniyor. Bu direncin en önemli hususlarından birisi de İmam Hatip okullarıdır. Bu bizim Türkiye'ye mahsus bir okuldur.
Evet, evet.
İmam Hatip okullarını açtı. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında medreseler kapatılınca İmam Hatip mektepleri açılmıştı. Sonra millet çok yöneliyor diye kapatıldı. Ama 50'de tekrar rahmetli Menderes döneminde, Allah makamını cennet etsin, açıldı ve daha sonra da geliştirildi. Fakat İmam Hatiplerden rahatsız olan seküler materyalist anlayışa bağlı,
evet,
kesimler bir yandan ortaokulunu kapatmıştı, bir yandan da yukarıdan öğrencilerin üniversiteye girme hakkını elinden almıştı büyük ölçüde. %100 değildi, evet, ama büyük ölçüde almıştı. Hamdolsun hükümetimiz onu halletti. Çok büyük ölçüde o haksızlığı giderdi. Bugün hem ortaokullar var, hem liseler var, hem daha yaygınlaştı, hem daha çok önem veriliyor, hem oralarda çok başarılı öğrencilerimiz var. Belli sorunları var. İnşallah yeni dönemde özellikle o sorunlar üzerine de gidilecek. O yönde de çalışmalar.
O sorunlar tabii sadece İmam Hatip okullarına değil, gençliğimizin işte diğer liselerde de o bahsettiğiniz inanç eksikliği sorunları, bütün şu anda ateizm veya ateizmle deizm sapkınlığı maalesef var. Orada işte bize öğretmenden yetersiz kalıyor olması var. Başka sorunlar da elbette vardır. Ama burada İmam Hatiplerimiz bizim gurur kaynağımız. Bununla birlikte bütün liselerimize eşit mesafede aslında bürokratların yaklaşıp ve hizmet sunması lazım. Burada biraz kamuoyunda şey var, bir küskünlük var diye aynen görüyorum öyle ben. Özellikle bugün gençlerin bazılarında farklı arayış varsa bu kucaklaşmanın sağlanamamış olması.
Aynen katılıyorum. Evet. Bakınız ben...
Bu da bir eleştiri olsun.
Eleştiri olsun, bir beklenti olsun.
Beklenti olsun.
Bir eleştiri olsun tabii. İki yıl önce Cumhurbaşkanlığında göreve başlayınca 6-7 tane komisyon oluşturduk. Bunlardan birisi de Anadolu liselerinin sorunları.
Evet.
Şu anda bakınız İmam Hatip okullarını konuşuyoruz. Mesleki teknik liseleri de konuşuyoruz. Şu anda bana göre boynu bükük olan Anadolu liseleridir.
Çok doğru bir tespit.
Anadolu liseleridir. Ve inşallah yeni dönemde Anadolu liselerinin doğrudan artık binası, teknolojisi, şusu busu de onlar tamam. Doğrudan eğitimi, Anadolu Lisesi'nde eğitim daha üst düzeye, daha bir fen lisesi düzeyine nasıl çıkarılır? Fen lisesinin eğitimi daha yukarıya nasıl çıkarılır? Evet, evet. Hep birlikte eğitimi daha yukarıya nasıl çekebiliriz? Hem milli manevi yönden, hem bilimsel yönden, hem teknolojik yönden, pek çok yönden bu konular ele alınması lazım, alınacak.
Fen liselerini kuruluş amaçlarına döndürmek lazım hocam. benim acizane kanaatim.
Aynen ona katılıyorum.
Niye diyorsunuz? Fen liselerinin amacı şuydu. Temel bilimlerde insanlar yetiştirmekti. Çünkü bir ülkenin kalkınmışlığında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar dersi, bilişim dersi günümüzde çok önemli.
Çok.
Ama fen liseler şimdi ne yapıyor? Sadece tıbbi adam yetiştiriyor.
Ya.
Bu bir...
Ya da üniversiteye, üniversite öğrenci yetiştiriyor.
Ve üniversitelere.
Üniversite sınavını kazanacak evet, öğrenci yetiştiriyor.
Ama bu fen liselerini bu amaçla kurmadı. Bilim adamı yetişsin diye küçük yaştan itibaren bu ruhla kuruldu. Evet, her ile fen lisesi yayıldı. Her ilçede var hemen hemen neredeyse. Ama kuruluş amacı hizmet etmiyor. Biz ne zaman temel bilimlerde fizik, kimya, biyoloji, matematik, işte bilgisayar gibi Aziz Sancar'ın benzeri genç nesiller arkadan yetiştirebilirsek, çocuk üniversiteye giderken ben fizikçi olacağım, ben kimyacı olacağım, ben matematikçi olacağım, ben bilişim uzmanı olacağım, bu ve bu alanda dünyada bir numara olacağım dediği an ve bunun sayısı arttırdığımızda İsviçre'deki CERN'ü biz Türkiye'ye kurarız.
Aynen öyle.
Dolayısıyla bilim burada gelişir.
Aynen öyle.
Çünkü ona bunlar temel bilim.
Buna katılıyorum.
Yani şu geç, TÜBİTAK üniversitede fiziği kazanana asgari ücret düzeyinde para veriyor ya, bence fen lisesine başlamalı bu. Fen lisesindeki çocukların şimdiden CERN'e gitmesi lazım. Avrupa'daki bilim üzerine gitsin, Türkiye'deki bilim üzerine gitsin, ufku açılsın ve bilimi sevsin.
Evet.
Diye düşünüyorum. Evet, antiparacığım, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Allah razı olsun Engin, tecrübelerinizden edindiğiniz bilgileri dinleyicilerimizle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bu çok önemli.
Evet.
Bu arada özel okullar.
Özel okullar.
Ben çok önemsiyorum bunu.
Evet.
AK Parti bu hususta da çok önemli adımlar atacaktır. Ona inanıyorum yeni dönemde. Özel okulların, özel okulculuğun Anadolu'da da İstanbul'da da yaygınlaştırılmasından yanayım. Destek verilmesinden yanayım. Maddi destek verilmesinden
yanayım. Valla gönlüme okşuyor hocam, ben özel okulcuyum.
Maddi destek verilmesinden yanayım. Çünkü oralarda gerçekten bir rekabet var.
Evet.
Öğretmenler arasında, yani diğer okullarla bir rekabet var öğretmenler arasında. Yöneticiler, diğer okulların yöneticilerine bir rekabet var. Öğrencilere yönelik bir rekabet var. Rekabet her zaman güzelliği getirmiştir. Dolayısıyla ayrıca Anadolu'da, İstanbul'da da öyle. Genelde elbette başka Türkiye her düşünceden insan olacak ama genelde Anadolu ruhuna sahip insanlar bu okulları yönetiyorlar.
Evet,
ve o okullarda Anadolu ruhu yeniden oluşturuluyor ve yeniden yaşatılıyor.
Evet.
Öğrenciler büyük ölçüde o ruhtan yararlanarak büyüyorlar.
Evet,
bu çok
evet,
önemli.
Çok önemli.
Dolayısıyla ben özel okulların, özel okulculuğun maddeten desteklenmesi kanaatindeyim. Bunu her vesileyle de arz ediyorum. Meclisteyken Danimarka'ya gitmiştik. Meclis adına. Orada eğitim görüşmelerimiz olmuştu. Bizim Türklerin açtığı bir okula götürdüler bizi. Gittik, orayı ziyaret ettik. Türkler açmış ama tabii hepsi var yani. Orada bir Türkçülük, ırkçılık yapacakları
evet.
yok. Konuştuk. Dedi ki hocam, bizim okulumuzun masraflarının %65'ini devlet karşılıyor. %35'i için de teşekkür ediyor. Yani siz olmasaydınız onu da biz karşılayacaktık diyorlar. Bence özel okullara destek vermek lazım. Çünkü devletin yükünü özel okul velilerle beraber devletin üzerinden alıyor.
Evet.
Devletin üzerinden alıyor. Velilerle beraber alıyor. Yani okul veli birlikte çocukların yükünü devletin üzerinden alıyorlar. Özel okullara destek olmak diğer okullara aykırı değildir.
Ama işte orada fırsat eşitliği adı altında ket vuruluyor hocam. Özel okulların teşviki önleniyor maalesef. İşte bu fırsat eşitliğini bozuyor ve adil değil diye özel okullara bu teşvik kaldırılır. Daha önce vardı biliyorsunuz bu teşvik.
Ben mesela kanun teklifi vermiştim.
Evet.
Sonradan uygulandı. Ben şöyle bakıyorum. Şimdi bir okul düşünün.
Evet.
Ya da Türkiye'de bir birim öğrenci başına diyelim 5 milyon harcanıyor bir yılda.
Şu yeni bütçeye göre 42 bin lira maliyeti. Ha. Devlete maliyeti.
Devlete
yeni
maliyeti.
Bütçeye göre.
42 bin TL. 42 bin TL bir öğrenci.
Yani o sizin bahsettiğiniz bütçeyi 18 milyona böldüğümüz zaman çıkan rakam 42 bin TL.
Tamam. Şimdi bunların mesela diyelim ki şu anda 18 milyon öğrencimiz var. bunların 5 milyonu özel okula gitse, teşvik etsek, özel okula gitse, bu bütçe o 5 milyon çıktıktan sonra dağıt, 42 bin değil 62 bin olur.
Evet, evet.
Her öğrenci 62 bin harcanır.
Evet.
Onlar da devletten daha çok hizmet
tabii,
almış
öbürü,
olurlar.
Diğer kalanlar da devletten daha fazla hizmet almış.
Tabii,
kaliteli hizmet almış
tabii.
olurlar. Çok doğru bir yorum hocam.
Tabii.
Çok doğru
yani
yorum.
Özel okulun masrafını evet. anne baba karşılıyor. Devlet ona biraz teşvik etsin.
Tabii.
Az bir şey. Ama kalanını da o 13 milyon öğrenci...
Daha da kaliteli hizmet alacak.
Daha da kaliteli hizmet alacak.
Aslında iki tarafta kazanıyor. Hocam
tabii.
bu bakış güzel bir bakış. Ben bunu kullanacağım sürekli.
Yani ben yıllardan böyle beri böyle bakarım.
Yani evet.
Özel okullar, ben şunu bekliyorum. Siz özel okulda yöneticisiniz aynı zamanda. Değerli bir dostumuzsunuz.
Estağfurullah.
Ben şunu bekliyorum. Hem vakıf üniversiteleriyle kamu üniversiteleri hem de özel okullarla kamu okulları arasında... bir rekabet başlasın bekliyorum. Mesela rahmetli Özal ticaret de bunu yaptı, sanayi de bunu yaptı. Kamuyla özel sektör rekabet yaptı. Şimdi özel sektör aldı başını gitti maşallah. Kamuyu
evet.
çok geçti.
Evet.
Ben bekliyorum ki özel okullar kamu okullarını, devlet okulları diyorlar ya ben kamu okulu derim. Hepsi devletin okuludur. Özel
hepsi,
okul da
evet,
devletin
doğrudur,
okuludur.
Doğrudur.
Kamu okullarıyla bir rekabet başlasa özel okullar onu yener. Ben ona
evet.
inanıyorum. Bunun başlamasını bekliyorum. Bir de bu başlarsa var ya, Türkiye'de eğitim alanında hükümetleri de aşan bir gelişme olur, onu söyleyeyim. İnşallah o başlayacaktır,
İnşallah.
Ona inanıyorum.
İnşallah.
O yüzden...
Özel okulların ciddi anlamda desteklenmeye ihtiyacı var. Bunu başarabildiğimizde, ki biraz önce söylediğiniz cümle, Anadolu'nun öz çocuklarının girişimcilik yaptığı okullar.
Tabii
Çam Sakızı, Çoban
tabii
Armağanı.
Ya, tabii ya.
Yani bazı sermayedar okullar belli zaten.
Onlar
da belli
zaten.
Bir
ben
kesimi temsil ediyor.
Onları da ortadan kaldıralım diyecek halimiz yok.
Ama bugünlerde özel okulcuk çok zor zamanlarını yaşıyor hocam.
Bence destek olmak lazım.
Ya, destek
yani.
Olmak
Bence
lazım.
Bence destek
evet.
olmak lazım.
Evet hocam.
Ayrıca mesela bizim çocukluğumuzdan beri Nuri Bey okullarda Kur'an-ı Kerim okutulsa... Bizim işte İslami yazı dediğimiz Arapça öğretilse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı anlatılsa diye hep beklerdik. Bakın bu dönemde hamdolsun bu oldu. Şu anda bazı sorunları var. Bakanlık buna sahip çıksa bunu böyle seçmeli ders olmaktan çıkarır ve asıl dersler arasına sokar ama bu başladı, bu tuttu ve inşallah yeni dönemde bunun da çeşitli sorunları çözülecektir.
Hocam elhamdülillah yine Türkiye'de okullarda önceden panolarda dini bir ritüel, sembol veya yazı göremezdiniz. Gördüğünüz zaman laiklik ilkesine aykırı bulundu
ya.
Ama panolar indirilirdi, ayıklatılırdı.
Ya.
İşte Ramazan ayının içerisindeyiz, bayramı kutluyoruz. Bu Ramazan ayı içerisinde ben gittiğim hem resmi hem de özel okullar birçoğunda bazı özel okullar hariç onlar hala direniyorlar. Aya mahsus sembolleri, ritüelleri ve yarışma duyurularını görebiliyorsunuz.
Maşallah.
Halbuki velisi karma, her tür veli var. Bizim özümüz sağlam hocam, birileri bozuyor.
Babana rağmen.
Yani
özümüz sağlam.
Özümüz sağlam. Yani o okulda da muhtemelen her parti görüşte var. Kimse kalkıp da o panoda o yazı nedir diye sormuyor. Ama birileri fişeklemediği sürece.
Evet.
Yani yoksa hocam her gün ezanı Muhammed okunuyor ya, salalar veriliyor. İşte bayram kutlaması yapıyoruz. Bunlar dini ritüellerdir. Burasını laiklik sapmazı içerisine girmenin bir anlamı yoktur
hiç,
hocam.
Hiç gerek
tuhaf
yok.
Bir şey zaten.
Hiç gerek yok.
Yani ama bir dönem bu saplantıları epey yaşadık. Şimdi nimetin içerisindeyiz. Ha eksikler var. Ayrı bir şey. O seçmeli dersler, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, şunlar bunlar. Ama sonuçta büyük bir nimetin içerisindeyiz elhamdülillah.
Evet. Yine bu dönemde... İşte mevcut okullar iyi noktaya getirilmeye çalışılırken yeni okul türleri açıldı. Sosyal bilimler liseleri açıldı.
Evet,
spor bilimler liseleri açıldı. Spor liseleri açıldı. İmam Hatip liselerinde mesela
proje
hafızlık
okulları.
Proje okulları var.
Hafızlık proje okulları.
Evet.
Hafızlık müessesesi daha da kurumsallaştı.
Daha da iyi oldu.
Daha da iyi oldu. Eğitim okulda, içerisinde entegre edildi.
Okulda
hocam.
Hafız oluyor öğrenci.
Evet,
ne güzel bir şey.
Okul süreci içerisinde.
Okulda hafız oluyor. Ben mesela... bu vesileyle Allah bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Rahmetli babam beni ilkokul 3'ü bitirdiğimde hafızlığa başlattı. İlkokul 4'ü 5'i okurken hafızlığı da tamamladım.
Evet maşallah.
Hamdolsun.
Evet.
Yani büyük okulda bu iş oluyor.
Tabii oluyor.
Okulda bu iş oluyor.
Yeter ki ortam olsun hocam.
Evet.
Yeter.
Şimdi bazı velilerimiz burada bir şey arz edeyim. Bazı velilerimiz okulla bu tür İslami eğitimleri ayrı tutuyorlar. Okul zamanında olmaz, işte tatilde yapsın. Hayır, hayır, böyle düşünmemek lazım. Çocuğun okuluna hiçbir santim engeli olmaz. Tam aksine çocuk okuluna daha da çok bağlanır, daha da. Ben okulu da birlikte, yani önleyici sabahçı vardı bizim dönemimizde, evet, biraz evet, önce evet, buyurduğunuz gibi. Önleyici sabahçı. Öğleden sonra okula giderdim, sabahleyin Kur'an kursuna giderdim. Sabahleyin okula giderdim, öğleden sonra. Şimdi de okulda hafız oluyor öğrenci. Bir yandan fiziği, kimyayı okurken bir yandan da hafızlığını yapıyor, bitiriyor. Ve çift kanatlı oluyor.
Evet.
Çift kanatlı oluyor. Bir başka husus, bizim milletimizin yıllarca çektiği bir kılık kıyafet sorunu vardı. Öğrencilerimizin, kız öğrencilerimizin özellikle.
Öğretmenlerimizin,
müdürlerimizin eğitimde, diğer kurumlarda memurlarımızın, yargıçlarımızın, evet, evet, askerlerimizin, evet, evet, polislerimizin, hatta işte meşhurdur. Oğlu şehit oluyor, şehit töreni yapılıyor, törene alınmıyor anası. Niye? Başörtülü. Bu dönemlerden geçtik. Bugün hamdolsun bakanın kızı, Milli Savunma Bakanı'nın kızı başörtülü bugün. Bakıyoruz yani, evet, hamdolsun.
Evet.
O noktaya geldik. Bir başka husus, Haydın Kızlar Okula. Geçen hafta da konuşmuştuk. Haydın Kızlar Okula kampanyasıyla bir yandan başörtüsü serbestliğiyle velilerin korktuğu, çocuğum okula giderse şu olur bu olur endişesi vardı, göndermiyordu. Bir yandan onu halletti. Bir yandan da velilere giderek Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde eşi hanımefendiyle beraber velilere giderek çocuklarınızı okula gönderin diye bu çalışmayı da yaptı.
Orada bir şey aklıma geldi. 28 Şubat sürecinde bu başörtüsü mağdurları maalesef okullarını bırakıp yurt dışındaki üniversitelerde ve okullarda okumak zorunda kaldılar.
Ya.
Anne babaları ve hal durumuna müsait olanlar bir sürü insan.
Böyle
o zaman bu beyin göçünden rahatsız olmayanlar, gençlerimiz yurt dışına gidiyor, orada okumayı tercih ediyor, üzülmeyenler şimdi diyorlar ki gençlerimizi yurt dışından geri getireceğiz.
Evet.
Evet.
Bir başka husus, yine geçen hafta da bahsetmiştik. Sosyoekonomik yönden sıkıntılı olan velilere çocuklarını okutmaları için ta 2002'den bu yana
maddi destek veriyor. Büyük bir
şu anda iyi bir noktaya geldi.
Şu an 1000 TL'nin üzerinde herhalde ödeme.
Evet, aynen öyle.
Ciddi bir miktar.
Yürüyor. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Ders kitapları.
Yani, o şey ilçelerdeki Turgut, rahmetli Turgut Özal zamandaki fakfuk fon diye anlatılan o fakir fukara fonunun asıl adı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı. Her ilçede kaymakamlığa bağlı. Oraya devlet ciddi bir para aktarıyor. Önceden nereye gittiği belli olmuyor. O para artık şimdi sosyal amaçlı olarak işte çocuğunu okutamayacak aileye gidiyor, engelliye gidiyor. Devlet aslında çok ciddi bir sosyal yardım yapıyor.
Hastaya gidiyor, hastane bakıcısına, yaşlıya bakana gidiyor. Oğlu babasına bakıyor, kızı anasına bakıyor, ona para veriyor devlet yani bunlar.
Ve hem kaymakamlıklar bu vakıflar sayesinde daha güçlü bir konuma geldi. Hem de her ilçe kendi bazında yardım yapmış oluyor. Devletin şefkat eli uzanıyor. Bu büyük bir nimet hocam.
Hem de nasıl. Özel okullar çoğaldı. Vakıf üniversiteleri çoğaldı. Mesela 50 tane üniversite vardı. Şimdi 200'ün üzerine çıktı. Özel üniversitelerle birlikte. Bazıları Nuri Bey bu üniversitelerin açılmasını işte kalite düşürüyor. Hayır. Ben ömrünü üniversitede geçirmiş bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Yeni açılan üniversiteler kaliteyi düşürmüyor. Türkiye'de üniversite kalitesi yükseltilmesi lazım.
Yükseltilmesi lazım.
Bu yeni açılanla ilgili değil. Diyelim İstanbul Üniversitesi. Çok iyi bir üniversitedir. Ankara Üniversitesi, ODTÜ. Aslında buraların kalitesi yükselmesi lazım. Yani buralarda çok kaliteli bir bilimsel hayat var da yeni açılanlar bunları geri mi çekiyor? Hayır, böyle bir şey yok. Niye buralarda kalite düşük? Bakın şunu söyleyeyim. Taklitçiler hiçbir zaman üretken olamazlar. Bizim geçen hafta konuşmuştuk. Eğitim sistemimizin dünya görüşü insan felsefesi, eğitim felsefesi, bilim felsefesi bize ait değil. Biz üretmedik. Yani biz sistemi biz üretmedik. Biz başkasından aldık, onlar adına yapıyoruz. Ve biz taklitçi konumundayız şu anda. Başkasının ürettiği bilimleri okuyoruz, öğreniyoruz, öğrencilere anlatıyoruz.
Evet.
Bu taklitçiliktir. Taklitçiler hiçbir zaman üretken olamazlar. Dolayısıyla biz de mühendislikte olsun, hukukta olsun, sosyal bilimlerde olsun, pek çok alanda biz üretmeyiz. Çünkü bize denmiş ki siz üretir, siz kim bilim üretesiniz? Bilimi ya. Avrupa üretir. Evet. Siz sadece şunları alın, okuyun, şunları anlatın demiş.
Halbuki bilimin temeli bu coğrafya.
Evet, Avrupa'ya biz ya, öğrettik.
Avrupa'ya biz öğrettik.
Avrupa'ya biz öğrettik.
Buhara'dan, Taşkent'ten, Başyar, Bağdat'tan, Anadolu coğrafyasına kadar birçok şey zengin kütüphaneleriyle ve bilim insanlarıyla dolu. Avrupa'nın akın akın buraya gelip bilim öğrenmeye çalıştığı bir medeniyet çocuklarıyız biz.
Aynen öyle.
Ama şimdi diyorlar ki işte İbn Sina'lar unutuluyor, Cezeri'ler unutuluyor, İbn Batuta'lar unutuluyor ve karşısında farklı şeyler öğretiliyor. Sanki bilimin temeli Batı'daymış gibi anlatılıyor bize ya.
Bakın size şunu arz edeyim bu vesileyle. Dünyada üniversite tarihine baktığımızda şunu görüyoruz. Bugünkü kaynaklara göre ilk üniversite kadim Yunan'da kurulmuş. Aristo evet. kurmuş. Eflatun kurmuş ilk üniversiteyi, akademi diye. Sonra onun öğrencisi Aristo da bir üniversite kurmuş. Onun adı da lise. Bizim bugünkü lise düzeyinde değil, lise. Şimdi ilk üniversite bunlar deniyor. Benzer bir çalışma Hindistan'da olmuş. Müslümanlıktan önceki Mısır'da da olmuş ama bu ikisi önemli. Sonra Suffa okuluna kadar hiçbir yeni bir şey yok. Aristo'nun, Eflatun'un kurduğu okullar da 40-50 yıl içerisinde zaten o nesil gidince o anlayış da bitiyor. Sonra Yunanlılar da onu unutuyorlar. Öyle bir kimseyi farkında değiller. Suffa okulu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı Suffa okulu, devlet adamları yetiştiren, valiler yetiştiren, kaymakamlar, vaizler, bilim insanları yetiştiren bir okuldur Suffa okulu. Sadece orada fakirler kalmaz. Belli bir bölümünde o günün fakirleri kalır ama yurttur orası çünkü. Ama büyük ölçüde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baş öğretmen olduğu, bugünkü anlamıyla rektör olduğu bir okuldur orası.
Evet.
Büyük sahabiler orada ders anlatmışlardır. Oradan başlayan, daha sonra camilerde yapılan eğitimler, rasathanelerde, efendim tıbbiyelerde yapılan bilimsel çalışmalar ve nihayet medrese, üniversite modeli olarak medresede bilimler şaha kalkmıştır. Yani dünyada bu dönemde bakın Eflatun milattan önce 374'lerde yaşamış. O üniversiteden sonra Avrupa'da milattan sonra 1. 2. 3. 15. 11. yüzyıla kadar hiçbir üniversite yok. Bizim ise tam aksine her türlü bilimsel çalışmayı yapmışız ve İslam medeniyetini kurmuşuz.
İslam medeniyetini.
Sayıyı evet. bulmuşuz, bilimleri geliştirmişiz, tıbbı, mühendisliği, işte astronomiyi, tefsiri, hadisi, fıkıhı birlikte geliştirmişiz. Ve 1400'lü, 1500'lü yıllardan itibaren de bunu Avrupa'ya öğretmeye başlamışız.
Evet, evet.
Yani şunu bir böyle kendimizi övme anlamında söylemiyorum. Bir bilimsel gerçek olarak söylüyorum. Avrupa'ya bilimi biz aktarmışız.
Evet.
Biz bilim içerisinde tabir caizse yüzerken onlar bilim nedir diye bilmezdiler. Evet. Onlara bilimi biz aktardık. Ha sonra biz tembelliğe düştük. Biz o hızımızı kaybettik. Onlarda bir gelişme oldu. Şu anda onlarda bilimsel gelişmeler var. Gerçi o bilimsel gelişmeler de insanlığın hayrına değil sömürüsüne kullanıyorlar.
Evet, hocam,
o ayrı bir şey.
Süremizin bittiğini işaret ediyorlar
tamam,
maalesef.
Ben de bitiriyorum cümlemi. Ama biz hamdolsun bilim üretmeyi de yaymayı da çok iyi biliriz. Üniversitelerimiz bugün kendi dünya görüşümüze, kendi felsefemize göre yeniden üretildiğinde o günkünden çok daha üretken bir üniversite olacaktır diye düşünüyorum.
Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Sohbet yarım kaldı.
Sağ olun.
Tabii bayramla girdik. Bayram heyecanı ve coşkusuyla giriş yaptık. Sonra seçim vaatlerine geldik. Cumhur İttifakı'nın seçim vaadiyle birlikte şimdiye kadar neleri yaptığını biraz özetlemeye çalıştık ama seçim vaatlerine giremedik. Hocam inşallah bir başka bir zaman yine müsait olduğunuz bir zaman seçim öncesi bir daha biz bu konunun üzerinden geçelim. Senin o sözü
inşallah
alalım.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Eğitim Dünyası programında Profesör Doktor Ömer Özyılmaz hocamızla birlikteydik. Ömer hocamla önce bayramı konuştuk. Geçmiş bayramları andık ve sizlerin bayramını kutladık. Dua vesilesi olsun dileğiyle. Ve ardından da seçim atmosferine yaklaşıyoruz. 14 Mayıs seçim tarihine yaklaştık. Ve bu süreç içerisinde ittifakların seçim vaatlerini konuştuk. Özellikle Cumhur İttifakı'nın bu 20 yıllık macerasında neleri iyi yaptı eğitimde onu konuşabildik. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam ayağınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben
çok sağ olun.
Size teşekkür ediyorum. Tekrar değerli dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu etsin. Size özel teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Erkam Radyosu'na teşekkür ediyorum. İyi ki var Erkam Radyosu. İyi ki siz varsınız.
Hocam çok Cenab-ı teşekkür ederiz.
Cenab-ı Hak varlığınızı daha da kuvvetlendirerek devam et.
Sağ olun. Efendim kalın sağlıcakla. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.